Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Taha suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 24. ayetine kadar gelmiştik. Musa aleyhisselamın Allah tarafından Resul olarak görevlendirilmesiyle ilgili ayetleri okuyacağız. Geçen hafta o ayetlere başlamıştık. Yahya Hoca'dan geçen hafta okuduğumuz ayetler dahil olmak üzere bugün okuyacağımız ayetler okumasını bekliyoruz. Evet Yahya Hoca.
Evet, hocamın da ifade ettiği gibi geçen hafta 24. ayete kadar okunmuştu. Bu hafta 25. ayetten inşallah başlayacağız. 41. ayete kadar geleceğiz. Fakat konu bütünlüğü açısından Musa Aleyhisselam'ın kıssasını 9. ayetten itibaren okuyarak bir hatırlayalım. Şöyleydi 9. ayetten itibaren mealen Taha suresi. Musa'nın hikayesi sana geldi değil mi? O Tur Dağı'nın eteklerinde bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Siz burada kalın. Ben bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum. Oraya varınca şöyle seslenildi. Ey Musa, ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Öyleyse şimdi sana vahyedileceklere kulak ver. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikir için namazı düzgün ve sürekli kıl. Onu neredeyse gizleyecek gibi olsam da her nefse çaba gösterdiği şeylerin karşılığı verilsin diye o saat mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve arzusuna uyan kişi sakın seni ondan, yani kıyamet saatine inanmaktan engellemesin. Yoksa yıkılıp gidersin. Allah dedi ki, sağ elindeki nedir ey Musa? O değneğimdir dedi. Ona dayanır, onunla koyun ve keçilerime yaprak silkelerim. Başka işlerime de yarar. Allah, onu yere at ey Musa dedi. O da değneği hemen attı. Bir de ne görsün? Değnek bir yılan olmuş, hızla hareket ediyor. Allah, al onu korkma, onu ilk haline çevireceğiz dedi. Şimdi de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak elin lekesiz, bembeyaz şekilde çıksın. Bunlar en büyük mucizelerimizden bir kısmını sana gösterelim diyedir. Haydi Firavun'a git, o taşkınlık etti. Musa dedi ki, Rabbim göğsümü ferahlat, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, çöz de sözlerimi iyi anlasınlar. Ailemden birini de bana yardımcı yap. Kardeşim Harun'u. Onunla benim gücümü artır. Onu görevime ortak et. Böylece sana çokça ibadet edelim. Seni çokça zikredelim. Yani emir ve yasaklarını çokça hatırlayalım. Elbette sen bizi daima görmektesin. Allah dedi ki, ey Musa, istediklerin sana verildi. Biz sana bir başka zaman daha iyilik yapmıştık. Bir gün annene şunu vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy, suya, yani Nil nehrine bırak. Nehir onu kıyıya atsın ki benim ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Gözümün önünde yetiştirilesin diye tarafımdan sana sevimlilik de vermiştim. Kız kardeşin de orada dolaşıyor. Onun bakımını üstlenecek birini size göstereyim mi diyordu. Böylece seni tekrar annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Bir gün birini öldürmüştün de seni o tasadan da kurtarmıştık. Seni çeşitli sıkıntılarla imtihan etmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen ahalisinin içinde kalmıştın. Sonra bir plan dahilinde buraya geldin ey Musa. Seni kendim için özel olarak yetiştirdim. Evet, böylece 41. ayetin sonuna kadar okumuş oldum.
Evet. Şimdi 24. ayetten itibaren anlamaya çalışalım. Tabii bu Yahya Hoca'nın geçen hafta okuduğumuz ayetleri tekrarlaması çok iyi oldu. Musa Aleyhisselam işte bir vadide, Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah-u Teala ile konuşuyor. Bu konuşma işi Musa Aleyhisselam'a has bir şeydir. Yani diğer nebilerden herhangi birisiyle konuşmuyor. Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla konuşma şekillerinden bir tanesi de bir perde arkasından konuşmasıdır. Bu bir ağaç arkasından Musa Aleyhisselam'a hitap ediyor. İşte 24. ayetinden itibaren Allah-u Teala şöyle diyor Musa Aleyhisselam'a. Yani onu şey, tabii Yahya Hoca okuduğu gibi önce ona bir mucize veriyor. Mucize ne demek? Yani şimdi Firavun'a gidiyorsun. Ben Allah'ın gönderdiği elçiyim. Sen de nereden çıktın ya? Ben seni evimde besledim, büyüttüm. Nasıl oluyor? Ne demek elçi? Sen kimsin? Çık hadi dışarıya diyebilir. Mesela şimdi herhangi biriniz gitseniz Mısır'a deseniz ki ben Türkiye Büyükelçisiyim. Ne derler? Aa öyle mi? Hoş geldin. Şu evrakını götür de ilgili makama, işte reisimize göster. Ondan sonra göreve başla derler. Şimdi burada da Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor Firavun'a. Tabi Firavun öyle başka şekilde kabul etmez. Orada kendisinin Allah'ın elçisi olduğunun belgelerini gösteriyor. Allah tarafından ben elçi olarak görevlendirdim. İşte belgeler. O belgeler de DNA'ını attığı zaman yılana dönüşmesi, elini koltuğunun altına sokup çıkardığı zaman da lekesiz bembeyaz olması ve böylece Firavun'un ve çevresindekilerin bu gelen zatın Allah'ın elçisi olarak geldiği konusunda en küçük şüpheleri kalmaması için. Tabii bunlar onları gördükleri zaman asla şüphe etmiyorlar ama şimdi Allah'ın elçisi olmak başka. Falan ülkenin elçisi olmak bir şey değil. İşte o bizim komşu ülkemizdir, dost ülkemizdir falan denebilir. Mesela bazı ülkelerin büyük elçilikleri bile kabul edilmez ve görevlerine son verilir. Ama birisi geliyor, ben Allah'ın elçisiyim diyor. Allah'ın varlığına, birliğine, gücüne, kudretine inanmayan bir tek insan yeryüzünde yok. Firavun kendisine ben sizin en büyük Rabbinizim dese bile Allah konusunda en küçük şüphesi yok. Ve şeyinde Musa Aleyhisselam oraya Firavun'un yanına o mucizelerle, yani Allah'ın elçisi olduğunu ispat eden belgelerle geldiği zaman Firavun ve çevresindekiler yalana sarıldılar ama kesin olarak anladılar ki bu Allah'ın elçisi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَةَ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّ. Yani bu şeye karşı Enbiya 14.
Yok, Neml suresi.
Neml suresi.
Neml 27'ye 14.
Evet, Neml 14. Yani şey, Firavun ve çevresindekiler Musa ve Harun Aleyhisselam'ın o elçiliklerini ispat için gösterdikleri o belgeleri gördüler. Bu Allah'ın elçisi, bunun başkası olamaz. Bir DNA atacaksın. Büyük bir yılana dönüşecek. Ondan sonra elini alacaksın, eski haline gelecek. Elini koluna sokacak, lekesiz bembeyaz çıkacak, tekrar sokacak, eskisi gibi olacak. Bu her yerinde herhangi bir insan yapabileceği bir şey değil. Bu kesinlikle Allah'ın elçisi. Buna kesin kanaate vardılar ama Biz bunu Allah'ın elçisi kabul edersek, öyle bir devletin elçisi gibi değil ki. Buna son derece saygılı olmamız lazım. Buna boyun eğmemiz lazım. O zaman bizim bu itibarımız nereye gidecek? Biz ne olacağız? Sıfıra düşeceğiz. Ondan sonra başlıyor saçmalamaya, yalan yanlış şeyler söylemeye. İşte benden başka, sizin en büyük Rabbiniz benim demeye başlıyor. Tabii hepsinin yalan olduğunu da kendisi gayet iyi biliyor. Yani Allah'ın Musa Aleyhisselam'a vermiş olduğu o belgeler doğru. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğinin belgesi nedir? Kur'an-ı Kerim. Şimdi mesela bugün düşünün, bu mucizeler Muhammed Aleyhisselam'a verilseydi, bugün insanlara deseydik ki, işte Muhammed Aleyhisselam şöyle bir şeyle geldi, değnekle neyse bir başka şeyle geldi. İşte orada ispatladı Allah'ın elçisi olduğunu, ona inanın deseydik ne diyecekler? Oo, bu hikaye. Ben ne bileyim onun öyle olduğuna, bu sizin anlattıklarınızın doğru olduğunu nereden bileceğim? Ama Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğinin belgesi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam. O DNA atıldığı zaman yılana dönmesi, el alındığı zaman tekrar bir DNA haline gelmesi, elini koynuna soktuğu zaman lekesiz bembeyaz olması, tamam o gün için bir olay. Buna bir hikaye de diyebilir birisi ama şimdi onu nasıl bir insan yapamazsa, işte Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabıdır. Tamam. Kardeşim, tamam sen yazı yazabiliyorsun. Pekala, belki kaç tane kitap yazmışsındır. Tamam. Hadi bakalım. Şu Kur'an-ı Kerim'in küçük surelerinden bir suresini ya da istediğin herhangi bir sureyi yaz da getir. Dediğin zaman tabii tamam yazarım, getiririm diyen kişi bir müddet sonra olmaz ya. Kesin olarak anlıyor ki bu Allah'ın kitabı. Bu kitabı getiren de Allah'ın elçisi olmuş oluyor. Evet, sen Firavun'a git çünkü o haddini aştı. Şey yapıyor, İsrailoğullarının erkeklerini doğuruyor, şeylerini, kadınlarını serbest bırakıyor. Daha sonra okuyacağız ileriki derslerimizde. Musa Aleyhisselam da bir erkek çocuğu olarak doğduğu için o da öldürülecekler arasındaydı. Allah-u Teala onu korudu. Annesi onu ırmağa bıraktı. O Firavun'un köşkünün önünden geçerken onu aldılar. Çok sevimli bir çocuk olduğu için çok hoşlarına gitti. Evlerini aldı, şey yaptılar. Yani kendi düşmanlarını kendileri besleyip büyütmüş oldular. Cenab-ı Hakk'a karşı kimse ne yapabilir ki? Allah her şeye gücü yetendir. Yani akıllı bir insan kayıtsız sarsa Allah'a boyun eğer. Öbürü en büyük zararı kendisine yapar. Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetiştiği için onun ne kadar zalimce birisi olduğunu çok iyi biliyor. Çocukluğundan itibaren. Davranışlarındaki köyü. İnsanlara yapmış olduğu zulmü, haksızlığı, işkenceleri çok iyi biliyor. Bunu duyunca, Firavun'a git diye sözünü duyunca Kâle Rabbi şrahli sadri ya Rabbi, ya Rabbi benim içimi rahatlat. Demek ki canı sıkmış, şey yapmış. Böyle bir şey duyunca ben Firavun'a nasıl gideceğim? En yakından tanıdığı insan. Ve sirli emri benim işimi kolaylaştır ya Rabbi. Benim işimi kolaylaştır. Tabii bu elbette Allah'ın verdiği görevi baş üstüne diyerek kabul etmiş oluyor ama kendi aciziyetinde Allah'a arz ederek yardımı Allah'tan istiyor. Ya Rabbi bana bunlar lütfeyle. Bu hepimiz için söz konusudur. Hepimiz de sıkıntılı bir durumla karşılaştığımız zaman ya da her zaman yardımı Allah'tan isteriz. Zaten günde 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresinde hepimiz İyyâke na'bud Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar ve yâken estaîn yardımı da yalnız senden isteriz. Yani başkasından yardım istemeyiz manasında değil. Yani Allah-u Teala'nın yapacağı yardımı gidip de bir başkasını ilah yaparak ondan istemeyiz. Yani insanlar arasında yardımlaşma değil bu. Herkesin yapabileceği değil. Burada da Musa aleyhisselam da Allah'tan yardım istiyor. Ya Rabbi, içimi rahatlat diyor. Onu duyunca yani Firavun aklına geldik. Ah falan. Çünkü ondan kaçarak Medine'ye gitmiş. İşimi kolaylaştır diyor. Vahlul ugdeten min lisani. Benim konuşmamdaki o şeyi de düğümü de çöz. Yani bu şu akla geliyor. Şimdi Musa aleyhisselam tamam özel olarak yetiştirilmiş ama bulunduğu çevrenin diliyle konuşuyor. E şimdi Firavun'a gidecek ve İsrailoğullarına da gidecek tabii. Orada herkesin anlayacağı kelimelerle konuşamayabilir. Ya da kendisinde bir konuşma problemi de olabilir ama pek ona ben şahsen öyle anlayamıyorum yani. Bir konuşma problemi olabilir. Mesela az önce müzakere ederken Yahya kendi akrabalarını anlattı. İşte burada yaşıyorlar. Ne demiştim?
Yani bir yurt dışına gidip gelenlerin hemen dilleri bozulabiliyor. Tabii. Yani 3-5 sene yurt dışında kalıp bir geliyorlar. Hani aksan direkt değişiyor. Bu normal. Yani burada doğup büyüseler, burada eğitim alsalar bile işte bir Almanya'ya, bir İngiltere'ye, Amerika'ya falan gidiyor. 5 sene sonra geldiklerinde hani hemen yurt dışında kaldığını anlıyorsunuz. Bazı kelimeleri unutmuş oluyorlar, telaffuz bozuluyor. Bu gayet normal bir şey yani.
Eyyası Musa aleyhisselam da 10 yıl kadar Medine'de kaldı.
Evet.
Uzak bölgede kaldı. Birçok kelimeleri unutmuş olabilir yani.
Normal.
Ya şey değil yani. Evet. Öyle yap da yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar. Yani bana konuşmamda da yardımcı ol ya Rabbi diyor. Ve cealli veziren min ehli. Bir de ailemden bana bir yardımcı ver ya Rabbi diyor. Bana yardımcı olsun. Benim yüküme ortak olsun. Harun-i ahi. Kardeşim Harun'u bana yardımcı eyle diyor. Üstüt bihi ezri. Onunla gücümü artır. Yani sırtımı güçlendir. Tabi bu kelimelere Türkçe'de tam karşılık bulunamıyor da bana güç, beni güçlü bir duruma getir. Ona, onunla beni kuvvetlendir.
Gücümü arttır demişiz biz mesela. Gücümü arttır diye yani biz
gücüm arttır yani. Daha, evet. Herhalde daha uygunu.
Yani normalde motomot tercüme yapsak hani sırtım arkamı kuvvetlendir evet, falan gibi dememiz lazım.
Hayır şimdi arkasının kuvvetli olması meselesi Türkçe'de kullanılır ama o beraber çalıştığı kişi için kullanılmaz.
Değil, evet.
Yani şeyde dillerin de yapısına dikkat etmek gerekiyor. Yani gücümü artırdan başka bir mana olmuyor. Evet.
Ve
eşriku fi emri, benim işimde onu ortak et. Yani beni nasıl Rasul yaptıysan onu da Rasul yap. Beraber gidelim, anlatalım, insanlara tebliğ edelim. Key nusebbihake ketira, böyle yap da sana çokça ibadet edelim. Yani ben bu kadar işin içerisinde belki o zaman bulamayabilirim ama Harun'la beraber olduğumuz zaman bazı boş vakitlerimiz olur. Sana daha çok da ibadet edelim. Onun için de boş vakit olur. Benim için de işi paylaşırız. Daha çok iş yaparız ve ibadetlerimize çok yaparız. وَنَدْكُرَكَ كَتِيرَ ve seni çokça hatırlayalım. Ne olacak? Yani Allah-u Teala'nın zikir. Zikir Allah-u Teala'nın bütün kitapların ortak adıdır. Yani zikir demek akılda tutulması gereken doğru bir bilgi demek. Şimdi bu doğru bilgi Allah-u Teala'nın yarattığı bütün varlıklarda da vardır. Tabiattan elde edilen bilgiler de doğru bilgidir. Ondan dolayı şöyle dikkat edin, dünyanın neresine giderseniz gidin, doğrular ve yanlışlar evrenseldir. Çünkü bütün insanları yaratan O, bütün tabiatı yaratan O, evrenseldir doğrular ve yanlışlar. Hiçbir yer hırsızlığı savunmaz, hiçbir yer işte efendim mesela içkiyi savunmaz, hiçbir yer faizi savunmaz. Şöyle dikkat edin, mesela içki ve faiz dünyanın her tarafında yasaktır, kumar da yasaktır. Peki nasıl yasak? Sadece de devletin kontrolünde yapılır. Hele siz iki kişi kendi aranızda bir faizli işlem yapın ve bundan yetkili makamların haberi olsun, size en ağır cezayı verirler. Ne diyorlar? İşte sahte içki yakalandı. Ya, peki sahte ne demek? Yapma. Seninki de sahte. Yok, devlet yapacak. İşte efendim kumarhaneler şey yaptı. Yok, devlet yapacak. Bu defa ne yapıyor? Devletler bu yanlışları kendi gücünü kullanarak insanlara şey yapabiliyor. Empoze edebiliyorlar. Yoksa yani zikir öyle bir şeydir ki, yani Allahü Teala'nın kitaplarındaki bilgiler öyle bilgilerdir ki, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan bu bilgilere karşı çıkamaz. Ama iyi doğru kavramışsa tabii, onu yanlış anlatmışlarsa o ayrı bir konu. Yani şey yapalım, evet seni çokça zikredelim demiş olmak, yani senin kitabını çok iyi kavrayalım. Çünkü Musa Aleyhisselam Allah kitap veriyor. İyi anlayalım, zaman bulalım, kafamıza yerleştirelim. Ve uygulayalım, ibadetlerimizde şey yapalım. Mesela Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştırırsak, Allahü Teala şeyde Müzzemmil suresinde Muhammed Aleyhisselam'a her gece kalkıp ümmetinden bir takım şeylerle bir hikmet çalışması yapmasını emrediyor. Her gece kalkıyor. O gece şeyi okuyor. Birlikte ayetleri okuyorlar. Onlara hikmeti öğretiyor. Ve kendi şeyini, ashabını yetiştiriyor. Ama Medine'ye hicret ettikleri zaman bu defa Mekke'deki o görevini artık görevine son veriyor. Çünkü o gece kalk, قُمِ اللَّيْلِ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ İşte gecenin yarısında kalk, ya da ondan biraz noksanlaştır ya da şey yap, onu ona biraz daha ilavede bulun. Sonra بَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı bağlantıyla birlikte oku. Şimdi Müzzemmil suresinin son ayetinde de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ رَبَّكَ يَعْلِمُ Senin Rabbin çok iyi biliyor ki, o son ayet Medine'de inmiş, bu başa önceki ayetler Mekke'de inmiş. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلِمُ اَنَّكَ تَقُومَ اَدْنَا مُسُلِ سَيْلِ لَيْلِ Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinde kalkıyorsun. وَنُصْفَهُ Yarısında kalkıyorsun. وَسُلْسَ Üçte birinde kalkıyorsun. Tamam. وَتَائِفَةُ مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَا Bir grup müminler de seninle beraber kalkıyor. Tamam, kalkın. Mekke'de hiçbir sorumlulukları yok. Ne yönetimden sorumlular, ne savaş yapıyorlar, ne şu. Sadece kendi işlerini yapıyorlar. Tebliğlerde bulunuyor, o da o şey değil. Ama Medine'deki gibi değil. Alime neydi devamı?
Alime, vallahu kadirul leyle ve'n-nahar.
Vallahu kadirul leyle ve'n-nahar. Geceyle gündüzün şeyini, ölçüsünü Allah koyar.
عَلِمَا اَلَّنْ تُحْصُوهُ
عَلِمَا اَلَّنْ تُحْصُوهُ Allah-u Teala bildi ki artık bundan sonra buna gücünüz yetmez. Şimdi ama Musa Aleyhisselam'ın böyle bir şeysi yok. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de geçirdiği gibi bir zamanı yok. Artık bundan sonra senin gücün yetmez. Niye gücü yetmez? Onu da anlatıyor. Sonra فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَقْرَهُ مَا
تَعْسَلَمُ Artık bundan sonra Cenab-ı Hak sizin yüzüne baksın. فَقْرَهُ şey yapıyor. Diyor ki Allah-u Teala biliyor ki içinizde İşte yolculuk edenler olacak, savaşa gidenler olacak, hasta olanlar olacak, artık buradaki gibiler değil. Artık gücünüzün, yani imkanlarınız ölçüsünde ne zaman buna gücünüz yeterse o zaman şey yapın diye bir hafifletiyor. Ama şimdi Musa Aleyhisselam çok yakından tanıdığı Firavun gibi bir yere gidiyor. İsrailoğullarını tanıyor, onların durumlarını biliyor. Ben tek başıma bunlarla nasıl baş edebilirim diye kardeşi Harun'un da Resul olmasını istiyor. Onlarla meşgulken ben Allah'ın kitabını okuma vakti bulamam. İşte Allah'a yeteri kadar ibadet etme vakti bulamam diye endişe ediyor. Bu da son derece mantıklı. Evet. İnneke künte bina basira. Şüphesiz ki sen bizi her zaman her yerde yani görüyorsun. Yani biz senin hiçbir zaman dikkatinden kaçamayız. Senden habersiz herhangi bir şey yapma şansımız yok. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın bu isteklerini şey yapıyor. Son derece mantıklı, son derece akıllı ve yani tecrübeli bir kişinin istekleri. Allah-u Teala diyor ki, قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى Evet diyor Musa. Yani istediğin sana verildi. Bunlar tamam. Bunların hepsi tamam. Dediklerin, isteklerin kabul edildi. Artık kardeşi onun yardımcısı olacak. Birçok şeyler, işte burada okuduğumuz şeylerin hepsini Allah-u Teala kabul ettiğini söylüyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a bir başka bir şey söylüyor da bu arada senin katacağın şeyler var mı?
Evet, bu benzer ayetlerden bir tane okuyayım tamam. Hocam. Hani burada Musa Aleyhisselam dua ederken dedi ya, hani yardımcı olarak bana Harun'u ver. Niye? Ona dair bir açıklama var. Şeyde Kasas suresi 28. sure onun 34. ayetinde. Orada diyor ki ve ahi Harun'u, ya Rabbi kardeşim Harun, o kim? Huve efsahu minni lisanen. Bak Harun'u şöyle tarif ediyor kendisi, diyor ki o benden daha fasih konuşur. Bana göre onun dili daha anlaşılır, daha akıcı. Dolayısıyla فَاَرْسِلْهُ مَعْيَرِدْ اَنْ يُصَدِّقُن۪ي. Onu da beni tasdik edici bir yardımcı olarak onu da görevlendir ya Rabbi. Ki Firavun'un karşısına çıkacağız. İleri gelenlerinin karşısına çıkacağız. Hani meramımı o daha iyi anlatır. Hani biraz önce dedik ya, uzunca yıl Medyen'de kalmış, artık Mısır'dan ayrılmış. Dolayısıyla bu konuşmadaki akıcılığını da yavaşlatmış olabilir Musa Aleyhisselam'ın. Veya Tevrat'ta geçtiği üzere gerçekten de bazı konuşma harfleri telaffuz ederken bazı şeylerde eksiklikleri olduğu yazıyor orada. Mesela diyor ki işte B, P, M harflerini, L, D, T harflerini çıkarırken bazı şeyleri vardı. O yüzden yardımcı olarak Harun Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak'tan talep ediyor. Ve diyor ki inni ehafu en yukezzibun. Hani ben karşılarına bu şekilde çıkarsam beni anında yalanlayacaklarından korkuyorum. Allah Teala da 35. ayetinde Kasas suresinde diyor ki kale seneşuddu azudeke bi ahike. Evet diyor, artık senin elini, pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz. Hiç merak etme. Musa Aleyhisselam'ın bu isteğini karşılıyor Cenab-ı Hak. Bunun bir benzeri de Şuara suresinde geçiyor. 26. sure. Onun da 13. ayetinde şöyle diyor Cenab-ı Hakk'a. Ve yadîku sadri. Ha pardon, 12. ayetine de bakalım. Kâle rabbi inni ehâfen yükezzibûn. Musa diyor ki ya Rabbi, bunlar beni yalancı yerine koyarlar. Bundan dolayı korkuyorum. Ve yadîku sadri. Bundan dolayı da göğsüm daralıyor. Göğsüm daralıyor diyen nasıl dua eder? Ya Rabbi göğsümü aç, ferahlat. İşte ve yadîku sadri'nin zıttı Rabbişrahî sadri. Ya Rabbi gönlüme bir ferahlık ver. Ve lâ yemtaliku lisânî. Dilim dönmez şimdi benim. Bu sıkıntılı halde zaten 10 yıla yakın bir süre Medyen'de kalmışım. Geleceğim buraya, çıkacağım Firavun'un karşısına falan. O anda ne söyleyeceğimi bilemem ben. Öyleyse fe'ersil ila Harun. Sen Harun'a da gönder. Yani Harun'a da Cebrail gelsin. O da elçi olsun. Onu da elçi olarak görevlendir. Bana yardımcı yap. Biz beraber kalkıp gidelim, bu şeyi yapalım. Ve Allah Teala 15. ayette evet onu da görevlendiriyor. Diyor ki ikiniz beraber kalkın. Size verdiğim ayetlerle, mucizelerle ikiniz birlikte gidin. Biz sizinle beraberiz. Her şeyinizi de dinliyoruz diye Cenab-ı Hak onların arkasında olduğunu ifade ediyor. Camilerde vaaz dinleme kültürü olanlar bu Rabbişrahli sadri ve yessirli emri dualarını hatırlarlar. Genelde vaizler vaaza başlayacakları zaman bu şekilde dua ederek başlarlar. Yani ya Rabbi şimdi ben vaaza çıktım, bir sürü dinleyenim var. Sen benim göğsüme bir ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz ki insanlar beni kolaylıkla anlasınlar diye. İşte o dua Musa Aleyhisselam'ın duası. Onun bir hatırası olarak da bugün vaazlarda yaşatılıyor. Onu da hatırlatmak istedim.
Evet. Evet. Allah-u Teala Taha 37. ayette şöyle diyor. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى. Bir başka zaman da sana iyilik ve ikramda bulunmuştuk diyor. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam Allahü Teala yapmış olduğu bir iyilik ve ikramı ona anlatıyor. Tabii ben bunun bir kısmını bilmiyor olabilir. Gerçi onu annesi büyüttü, şey yaptı ama bir hatırlatmış oluyor. İde uhayna ila ummike ma yuha. Annene vahyedilen şeyi vahyetmiştik. Şimdi biz vahiy dediğimiz zaman hemen işte Allah'ın nebilerinden başkasını aklımıza getirmiyoruz. Ama vahyin nasıl olduğuna dair Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ve mâ kâne li beşerin, istersen o ayet-i kerimeyi sen bir oku.
Şura suresi 42. sure, onun 51. ayeti. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullah." Allah hiçbir beşerle konuşacak değildir. İlla ancak şu yollar olursa hariç. Ne onlar? İlla vahyen. Şimdi kullandığı kelime Allah'ın vahiy. Burada geçtiği gibi. İd evhayna ila ummike ma yuha. Ama bizim zihnimizdeki vahiy bir numarada Allah'ın nebi olarak seçtiği insanlara verdiği ve insanlara, diğer insanlara ulaştırsınlar diye vahyettiği şeyleri aklımıza getiriyoruz normal olarak. Ama burada o üçüncü sırada söylenecek. Peki burada vahiy olarak söylediği şey, bu ilham şeklinde Allah'ın bir kulun kalbine bir şeyler doğurması şeklindeki vahiydir. Niye onu söylüyoruz? Çünkü devamından anlaşılacak. Bu şekilde Allah bir kuluyla irtibata geçebilir. Kalbine bir şeyler ilham eder. İnsana onu doğurabilir. İki, ev min varai hicabin. Ya da bir perde arkasından konuşur. Ki Musa Aleyhisselam'a işte bir ağaç arkasından konuşmuştu. Ev ya da, şimdi dikkat edelim üçüncüye. Ev yursile rasulen. O Allah'ın konuşmayı murad ettiği kişiye Allah bir elçi gönderir. Diyelim ki Musa Aleyhisselam'ı düşünelim. Musa Aleyhisselam'a bir elçi gönderiyor. Fe yuhiye bi iznihi ma yeşa. Ve neyi murad ediyorsa Allah, neyi ona vahyetmek istiyorsa o elçi aracılığıyla ona vahyeder. Yani Musa Aleyhisselam'ı gönderdiği elçi kim Allah Teala'nın? Cebrail Aleyhisselam, vahiy meleği. Bütün Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onu elçi olarak göndermek suretiyle vahiyde bulunuyor. İşte o vahiy niye geliyor onlara? Git bunları insanlara ulaştır diye geliyor. Yani onları Allah'ın Resulü, elçisi yapan vahiy bu şekilde geliyor. Bu şekilde geliyorsa o zaman bir numaradaki illa vahyen o Allah'ın nebi olmayan kullarına gönderdiği vahiydir. İşte orada aracı bir melek yok. Orada direkt olarak Allah'ın kişinin kalbine doğurması şeklindeki vahiy, işte bunun din dilindeki adı da ilham. İlham. İşte burada Musa Aleyhisselam'ın annesine biz vahyettik diyor. Neyi vahyetti? Eğer biz bunu Musa Aleyhisselam'ın, tırnak içerisinde konuşayım, Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber midir? Niye? Çünkü Allah ona da vahyettiğini beyan etmiş Taha suresi 38. ayette. Bakalım ki ona Cebrail Aleyhisselam'ı mı göndermiş ve Cebrail Aleyhisselam ona gelip git bunu insanlara ulaştır mı demiş. Öyle mi demiş, yoksa farklı bir yol mu var? Onu anlayınca ona yapılan vahyin ilham olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Ama o ayetleri okumamız lazım şimdi tabii.
Evet. Yani şimdi aslında bu vahiy herkesin alabildiği bir şeydir. Yani Yahya Hoca onu çok doğru söyledi ama bir şey için ilham kelimesi de kullanılıyor. Allahü Teala Şems suresinin 8. ayetinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyurur. Allah kişiye günahını da takvasını da ilham eder. Yani iyi bir iş yaptığınız zaman içinize bir rahatlık, bir ferahlık bulursunuz. Yanlışlarda mesela bir yanlış yapmaya önünüzde bir sürü yanlışlar var. Onları pekala yapabilirsiniz. Fırsat var. Ama yapmadınız, içinizde bir rahatlık bulursunuz. Bu Allah-u Teala'nın sizin yanlışlardan korunduğunu size bildirmiş olup sizi rahatlatmasıdır. Ama bir günah işlerseniz, günaha girmeden önce sizi Allah-u Teala uyarır. Onun için bazen bakarsınız ki adam şey yapar, böyle yapar. Böyle. Kime cevap veriyorsun? Çünkü içerisinde ona bir uyarı geliyor. Bunu yapma diye. O yapar. İşte mesela işte Yusuf Aleyhisselam'a şey yapmıştır. O vezirin eşi onunla birlikte olmak istediği zaman yani o talep edilmeyecek bir hanım değil. Güzelliği açısından, şey açısından. Yusuf Aleyhisselam da genç bir delikanlı. Ama Allah'ın emirlerini tercih ettiği için Allah-u Teala onu da uyardığını söylüyor. لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّي Rabbinin burhanını görmeseydi nedir? Allah-u Teala kişinin içine o yapacağı şeyin, o yüz olduğu şeyin kötülüğünü ilham ediyor. Ve yarın hiç kimse, ya Rabbi ben ne yapayım işte yapamadım, işte şöyle oldu böyle oldu deme şansına sahip olmasın diye. Dolayısıyla bunu biz hepimiz her zaman görebiliriz. Bazen Allah-u Teala belki bir yerde sıkışırsınız. Bazı cümleler de aklınıza gelir. Daha önce hiç aklınıza gelmeyen cümleler aklınıza gelir. Bir takım şeyler anlatırsınız insanlara ve bu da Cenab-ı Hakk'ın size bir yardımıdır.
Yani içime doğdu der insan yani mesela içime, bir anda. Nereden geldi? Belli değil. Yani belli de insan idrak edemiyor sadece.
Yok yani bunu işte Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bildiriyor. Evet. Allah'tan geldiği belli. Mesela Allah Teala ne diyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Ankebut Suresi'nin son ayeti.
Tabii Ankebut Suresi yani bizim yolumuzda her türlü zorluğa göğüs gereni kesinlikle kendi yollarımıza yönlendiririz. Dolayısıyla bize düşen Cenab-ı Hakk'a tam güvenmek, tam dayanmak. Sen Allah'a karşı yanlış yapma. Allah asla yanlış yapmaz. Allah mutlaka senin önünü açar. İşte Allah Teala her kuluna bu tür vahiylerde bulunuyor. İşte Musa'nın annesine evmi merai hicab mesela perde arkası şey de olabilir. Rüya da olabilir.
Evet.
Rüya sırasında da olabilir. Yani mesela Musa şey Muhammed Aleyhisselam'ın şeyde Hudeybiye'ye kadar gidip de geri gelmesi olayını Allah Fetih Suresi'nde bir rüya görüyor. İşte hac ibadeti yaptığını onun için yola çıkıyor. Bak gördüğü rüya için yola çıkıyor, gidiyor ama hac ibadetini yapamıyor. Allahü Teala orada diyor ki Allah Resulünün rüyasını tasdik etmiştir. Kesinlikle oraya gideceksiniz ve hacını yani ayetin ayrıntılarına fazla girmiyorum. İşte benzer bir rüyayı İbrahim Aleyhisselam'a gösteriyor oğlunu kurban etmesiyle ilgili olarak. İşte bu bizim hayatımızda da olur. Şeyin bu Yusuf Aleyhisselam olayında onun o hapisteyken kral bir rüya görüyor. Ve o rüyayı Yusuf Aleyhisselam'a yorumlatıyorlar. Olduğu gibi çıkıyor. En küçük bir yanlış olmaksızın. İşte bu da Allah'tan başkası tarafından olan, bu da bir vahiydir. Hepimiz de olabiliriz ama bizde olmayacak olan tek vahiy nebilere yapılan vahiydir. O en son nebi de geldi Muhammed Aleyhisselam. Allah-u Teala o nebilere yaptığı vahye de farklı bir yapı oluşturuyor. İşe doğmak gibi değil. Öyle bir perde arkası da değil. Orada da Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bir melekler ordusuyla birlikte. İblise doğru yolun üstünde oturma ruhsatı verdiği için melekler şeyin işte nebilerin etrafında büyük bir koruma ordusu oluşturuyorlar. Cinler asla şeytanlar içeriye giremiyorlar. Çok güzel bir ortam oluşturuyorlar ve bunu da şey müşahede ediyor tabii. O nebi belki Allah'tan kendisine vahiy geldiğini anlıyor. Cebrail Aleyhisselam getiriyor ona okuyor. Her şeyi tek tek kavruyor. İşte bunu da Allah-u Teala Cin suresinde yani Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi olan Cin suresinde anlatıyor. İşte o 37, 27 ve 28. ayetleri de hatta 26'dan itibaren daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla yani bu Musa'nın annesi bir Resul değil bu şeyle. Meryem validemize de mesela şey geldi konuştu. Melek gelip konuştu. O da bir vahiydir. Ama şey meselesi ayrı.
Yani o vahiy onu nebi yapmadı.
Nebi yapmaz evet. onu. Nebi yapmıyor onu. Ama bu şeyler nebilere gelen vahyin şekli tamamen farklı. Dolayısıyla onlar kesin olarak biliyorlar ki kendilerine gelen vahiy ve kendilerine geleni böyle harf harf, kelime kelime, cümle cümle iyice kafalarına yerleştiriyorlar ki bir daha unutmaları mümkün olmayacak şekilde insanlara tebliğ etsinler. Evet, diyor ki annesine şöyle vahyetmiş Allahü Teala, belki rüyasında göstermiş olabilir artık nasıl yapmışsa. Onu diyor, yani Musa Aleyhisselam'ı doğurmuş, çok üzüntülü vaziyette. Onu bir sandığa koy diyor. Sevgili okuyor. اِذَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوهَا. Senin annene vahyedilen şeyi vahyettiğimiz zaman bir an bir bilgi bildirdik ona. Artık nasıl bildirdiyse içine de doğurmuş olabilir. Rüyasında da göstermiş olabilir. Onu bir sandığa koy. O sandığı da nehire koy. Yani at derken fırlatma gibi akla geliyor. Öyle diyelim da nehire koy. Onu nehir sandığı götürsün kenara çıkarsın. O da yani nehir götürür. Çünkü her şey Allah'ın emrinde. Neyi götürecek? O sandığı bir kenara koyacak. Şeyin kıyıya koyacak. Ya'huduhu. Onu alsın. Bütün sistemi o şey yapan Allahü Teala. Herkesi ona göre ayarlıyor. Şeyde Firavun'un sarayındaki çalışanları şunu her şeyi ona göre ayarlıyor. Onu alsın. Kim alacak? Aduvun li ve aduvun leh. Bana da ona da düşman olacak olan kişi alsın. Kimdi o?
Firavun.
Firavun alacak. Ve elkeytu aleyke muhabbeten minni. Bir de sana benden bir sevimlilik koydum. Yani öyle bir yapıda yaratmış ki Musa Aleyhisselam'ı görenin böyle işi şey yapıyor. Çok sevimli bir çocuk. Çok güzel bir çocuk. Bir de İsrailoğullarının erkeklerini öldürüyor, kızlarını serbest. Tamam, İsrailoğullarına ait olan bir çocuk olabilir. Ama o çocuğun sevimliliği, annesi yok, babası yok. Tamam, ben kendi evladım olarak besler, büyütürüm şeklinde düşünebileceği zaten öyle bir ifadesi
evet,
de var.
Evet.
Şey diyor, eşi diyor ki kendimize belki şey yapalım.
Şeyde Kasas suresinde hocam. İstiyorsanız evet. Hemen orayı da kısaca tamam. Okuyayım. Şöyle diyor Kasas suresinde 7. ayetten itibaren bu kıssanın aynısı anlatılıyor. Orada da Allah diyor ki Musa'nın annesine şunu vahyettik. Onu emzir. Ona bir şey olacağından korktuğun zaman da nehre bırak. Korkma, üzülme. Biz onu sana geri verecek ve elçilerimizden biri yapacağız onu. Sonra Firavun ailesi İleride kendilerine bir düşman ve bir üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Çünkü Firavun, Haman ve o ikisinin emrindekiler suçlu kimselerdi. Firavun'un eşi dedi ki, benim ve senin için bir göz bebeği bu çocuk. Bunu öldürmeyin. Belki bize bir fayda sağlar. Belki de evlat ediniriz. Allah diyor ki, ama onlar işin farkında değillerdi diyor.
Evet.
Evet. O çocuğun kim olduğunu başlarına ne iş açacağını bilmiyorlardı.
Nereden bilecek?
Evet.
Kendi
ama Cenab-ı Hak tabii hepsini örmüş yani tek tek.
Yani Allah-u Teala'ya teslim olmaktan başka hiçbirimizin bir şey çaresi yok. Ne olursa olsun Allah'a kullukta elimizden geleni yapmalıyız ki başarılı olalım. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Ondan sonra burada diyor ki وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِ benim gözetimimde o böyle yetiştirilsin, gelişsin böyle. Yani öyle çünkü bir sarayda tüm bir devletin yönetildiği bir yerde her şeyden haberdar olarak yetişiyor. Yani çok iyi bir konumda yetişiyor. Ondan sonra bir başka şeyi de anlat. اِتَمْشِي اُخْتُكْ bir de kız kardeşin hani yürüyordu ya. Onu da şey yapıyor diyor. Yani o da bizim sana bir ikramımız diyor. Fetekulu Gidiyor, onlara bakıyor ki çocuğu bulmuşlar, şey yapmışlar. Nereden bilsin o şeyin, Firavun'un kendisi ve sarayla bu onun kız kardeşidir bilmeleri mümkün değil. Diyor ki, hel edullüküm alâ men yekfuluhu. Yani bunun bütün sorumluluğunu üstleyecek birisini size göstereyim mi? Adam başka ayetlerde hiç kimsenin şeyini kabul etmiyor.
Evet.
Bir sürü süt annesi şey getiriyorlar, hiçbirisinin sütünü kabul etmiyor.
Kasas suresi 12. ayette.
Evet. Kabul etmiş de o anda bak Allah-u Teala o kadar hazırlıyor ki ortamı dikkat ediyorsan.
Evet.
Tam bu buna hayır demeleri mümkün değil yani. فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ ve seni annene döndürdük. Annesi geliyor, sarayda bakıyor. Yeme içme şey. Tabii ki annesi saraydaysa eşi de gelir, çocukları da gelir. Sarayın maddi sıkıntısı yok ki. Ailesi için de çok büyük bir maddi bir rahatlama olmuş oluyor. Niye? كَيْ تَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْسَنُ. Gözü aydın olsun ve üzülmesin diye. Artık mutlu bir halde. Kendi şeye, nehri attığı çocuğu bu defa kucağına alıyor. Ve emziriyor, büyütüyor. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Ondan sonra bir başka şey hatırlatıyor Musa Aleyhisselam'a. وَقَتَلْتَ نَفْسًا. Yani bir adamı da öldürmüştün. فَنَجَّيْنَاكَ. Arkasından seni kurtarmıştık. مِيَ الْغَمِّ. O üzünden kurtarmıştık. Nereye gitti? İşte Medine'ye gitti. Orada Allah'a evlenmesini nasip etti. Çok iyi bir ailenin içerisinde kaldı. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا ve seni çeşitli böyle zor imtihanlardan geçirdik. Peki bu imtihanlar ne? Mesela okullar düşünün. Çok zor imtihanlarda yetişip başarılı olanlar en iyi bir makama gelir. İşte Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam'ı çok zor imtihanlardan geçirerek çok iyi bir şekilde yetiştirmiş oluyor. Ondan sonra diyor ki
Felebiste
sinine fi ehli Medyen. Medyen halkı arasında da yıllarca kaldı. Yıllarca kaldın diyor. Sümme ci'te ala kaderin ya Musa. Sonra bir kader üzerine geldin. Nedir? Allah'ın belirlediği ölçüdü yetiştiriyor oraya kadar ve onu şey nebi yapacak. Orada işte o yola çıkıyor, vadide ateş görüyor, oraya geliyor, ondan sonra olaylar başlıyor. Bütün bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir planı. Evet. Ondan sonra da diyor ki
وَاسْتَنَعْتُكَ
لِنَفْسِ. Ben diyor, ben seni kendim için yetiştirdim, olgunlaştım, büyüttüm. Yani hep bütün bu anlattıklarım şu görevi sana vermek içindi. Evet, söyleyeceklerim.
Evet, bu Kasas suresinde biraz daha ayrıntılı anlatılıyor kıssanın bu hali. Orada Musa'nın annesine yine vahiy, Allah'ın vahyettiği anlatıldıktan sonra hani demişti ya, biz onu sana geri vereceğiz, sen hiç merak etme. Şimdi buradaki vahiy dediğimiz gibi Cebrail Aleyhisselam'ın diğer nebilere gelmesi gibi, onun bir melekler ordusuyla birlikte gelmesi, o vahyin her şekilde korunması gibi bir olay değil. Kalbine bir şekilde doğrulmuş bu. Onu şuradan anlıyoruz. Devamında diyor ki Kasas suresinin 10. ayetinde Musa'nın annesi ve asbaha fuadu ummi Musa fariga. Musa'nın annesi hani çocuğu artık sandığa koydu, Nil'in eline bıraktı. Musa'dan başka bir şey düşünemez hale geldi. Sabah Musa, akşam Musa, 7-24 Musa zihninde hep o var normal olarak. Sonra Allah Teala diyor ki inkânet letubdi bihi, neredeyse gidip onun Musa olduğunu söyleyecekti onlara. Diyecekti ki bu benim çocuğum. Ben bunu işte sandığa koydum, nile atan falan falan bendim diye. Neredeyse bu olacaktı. Levla en rabatna ala kalbiha, biz onun kalbine metanet vermeseydik. Gidip her şeyi açıklayacaktı. Litekûne minel müminin, bunu da inanıp güvenenlerden, yani bizim ona yaptığımız bu vahyin Yani Allah tarafından geldiğini bu ilhamın anlasın, güvensin diye onun kalbine metanet verdik diyor. Bakın Cebrail aleyhisselam gelse, bütün yanında melekler ordusu olsa falan artık bu şüpheye falan düşer miydi? Düşmez. Ama emin olamıyor ya, doğru mu değil mi? Verdik çocuğu oraya ama başkası sahip çıktı falan, gidip hemen ya verin benim çocuğumu diyecek. Ama Cenab-ı Hak kalbine bir metanet veriyor o anda ve inanmasını sağlıyor. Sonra ablasına diyor ki Musa aleyhisselamın, وَقَالَ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ, git diyor, takip et sürekli. Musa'yı takip et, başına ne geliyor? 7-24 bilgilendir beni. O da فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, o da onlar fark etmeden bir kenardan kenardan görüyor olayları, şahitlik yapıyor. Ve sonra وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضَ مِنْ قَبْلُ, önceleri çocuğa hiçbir süt anne kabul ettirmedik diyor biz. Hiç kimse emziremiyor. Onu getiriyorlar, emmiyor. Bunu getiriyor. Yok, Musa aleyhisselama Allah hani diyor, örüyor olayı. İlmek ilmek. Ve sonra buna şahit olan ablası geliyor. Tam bütün şartlar artık sağlanmış. Diyor ki هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, bu çocuğun bakımını üstlenecek bir aile, çok iyi, ona iyi davranacak bir aile var. Onu size göstereyim mi? İster misiniz? Onlar da tabii ki kabul ediyorlar bunu ve Allah diyor ki işte فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ, böylece onu tekrar annesine geri döndürmüş olduk. Yani anne doğurdu, bir müddet emzirdi, bir sandığa koyup ninin eline bıraktı. Ondan sonra fazla vakit geçmeden Allah tekrar çocuğuyla anneyi buluşturuyor. Niye? كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, gözleri aydın olsun. وَلَا تَحْزَنْ, üzülmesin. Şimdi dikkat edelim. وَلِتَعْلَمَ, ve bilsin diye. Neyi? اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ, Allah'ın vaadinin hak olduğunu, gerçek olduğunu bilsin diye böyle yaptık. Çünkü Allah demişti ya, korkma, üzülme, biz onu sana geri çevireceğiz dedi. Çevirdi mi? Çevirdi. İşte o zaman anladı ki bu gerçekten Allah'tan gelen bir vahiymiş. Ama Allah'ın herhangi bir nebisi kendisine bir kitap vahyi geldiği zaman şüpheye düşüyor mu? Acaba bana ne oluyor? Cinler mi geliyor? Şu mu oluyor, bu mu oluyor diye. Yok. Niye? Çünkü hem Cebrail'i görüyorlar, hem etrafındaki şeyi görüyor, melekler ordusunu görüyor ve kendisine yapılan vahyi böyle A'dan Z'ye tek tek alıyor. Ama vahiyde böyle bir olay yok. Şeyde, ilhamda pardon. O yüzden vahiy ile ilhamın arasında böyle de bir fark var. İlham, %100 sen Allah'tan geldiğine emin olamazsın. Bundan dolayı da sadece kişiseldir bu. Kişinin kendisini bağlıyor. İlhamla karşı bir başkasını bağlayıcı bir şey çıkmıyor. Ama vahiy olsa, nebilere gelen vahiy otomatikman ne yapıyor? Nebiyi de bağlıyor. O nebinin bu vahiyi ulaştırdığı herkese de bağlıyor. Yani işte bazen bu konu istismar ediliyor biliyorsunuz. Yani işte şeyh efendilere de ilham geliyor, işte o yüzden gelsin. Velev ki diyelim ki %100 emin oldu o vahiy, ilham Allah'tan. En fazla kendisine bağlar. İkinci, üçüncü şahısları o ilham bağlamaz. İşte bakın Allah Teala diyor ki biz bunu yaptık ki bilsin ki gerçekten Allah'ın vaadi gerçektir, ama velakin ne ekserahum la ya'lemun, ama insanların çoğu maalesef bunu böyle bilmiyor diyor Allah.
Evet, evet, biz burada şu ayetleri de hatırlarsak çok iyi olur. Yani bu Musa aleyhisselam bizim için bir örnek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her türlü örneği veriyor. Hepimizin başına bir sürü şeyler gelir. O zaman Allah, bunların hepsinin sebebi Allah-u Teala'dır. Ya yapmış olduğumuz bir kötülükten dolayıdır. Orada imtihanı kazanmaya odaklanalım, kötülük kaybolsun. Ya yaptığımız iyilikten dolayı o imtihana odaklanalım ki bir üst mertebeye çıkma imkanımız olsun. Mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 155. ayetinde şunu söylüyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, sizi kesinlikle bir korkuyla zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Musa aleyhisselam bu korkuyu çekti mi? Öldürüleceği haber verildi ve gitti. Oradan bulunduğu yeri terk etti. Medyen'e gitti. Ondan sonra velcu, açlık. Musa aleyhisselam oraya gittiği zaman ya Rabbi ben yani her şeye muhtacım dedi. Böyle hiçbir şey kalmamış. O sırada Allah İşte o kendisine sahip çıkan bir aileyi ortaya koydu. Ama son noktasına kadar gelmiş. Açlıkta da imtihan etti. Ondan sonra وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْبَالِ وَالْاَنْفُسِ بَالْتَمَرَاتِ Yani mal noksandı. Ah! Ne, dünya kadar malı mülkü olan çok zengin bir insandık. Hiçbir şey kalmadı ya. Şikayete gerek yok. Sen onu bir imtihan sorusu olarak kabul et. Onu çok güzel bir şekilde o imtihanı geçmeye gayret et. Allah'a sen tam olarak şey yap, yönel. İşte Musa Aleyhisselam'a baktığı zaman düşün bakalım onun halini. Saraydayken ağzını atacak bir şey bulamayacak hale geldi. Ama Allah onu oradan kurtardı. Ondan sonra ve semerat gelir noksanlıkları da tamam. Her şey bitti ya var. Tamam. Bunlar Allah'a şikayet etmeyin. Bulunduğunuz şart ve ortamlarda size ne düşüyorsa onu en iyi şekilde yapmaya çalışın. İmtihan ediliyorsunuz. Bir imtihan salonunda sorulan sorulardan dolayı şikayetçi olan bir kişinin imtihanı kazanma şansı olur mu? Niye bu soruları sordun? Böyle bir şey denmez yani. Evet, Allah-u Teala sabredenlere müjde veriyor. Yani şartlar ne olursa olsun duruşunu bozmuyor, yoluna devam ediyor. Sabır o. Şartlar, ne yapayım işte ben bir şey yaptım işte bitti artık son noktaya. Kardeşim biten şey sabır olmaz. Sabır asla bitmez. Sen her şeye rağmen yoluna devam edeceksin. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Evet, ne yapıyor? اَلَّذ۪ينِ اِذَا وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Sabredenlere müjde ver. اَلَّذ۪ينِ اِذَا صَابَتُ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Başlarına bir sıkıntı geldiği zaman ben Allah'a aitim. Ben dün yoktum, yarın da olmayacağım. Ben Allah'a aitim. Onun huzuruna çıkacağım. Asas olan orada şey yapayım, başarılı olayım. Onun için ben şu anda şikayet mikayet yok. Şartım ne olursa olsun ben şey yapacağım, benim her şeyim Allah'a ait. Ben niye üzüleceğim ki? Benim imtihanı kazanmam lazım. Onun huzuruna çıkacağız. Ülâike aleyhim salavatüm min Rabbim ve rahme. İşte onların üzerinde Rablerinin destekleri olur. Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi her yerde desteklerini görür, desteği görüyor. Tam olarak ona Allah'a güvenip dayandığı için. Ve ulaike humul muhtedun. İşte doğru yolda olanlar onlardır. Allahu Teala hepimizi bu imtihanlarda çok başarılı olan ve hedefine tam olarak ulaşan samimi kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.